Ayrım 8. İn, Sabri Uzun. Sayfa 103. Bölüm 5. Baykal olayının perde arkası. Deniz Baykal'ı gizli kamerayla kimler çekti? Cemaatle ilgili en önemli iddialardan biri de hiç kuşkusuz CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın özel hayatıyla ilgili gizli kamera görüntülerinin medyaya servis edilmesidir. Söz konusu görüntüler 2010 Mayıs'ında internette yayınlanınca Baykal hiç gereği yokken Pensilvanya'ya telefon ettim, bu kaset onlar tarafından yayınlanmamış şeklinde açıklama yapmıştı. Baykal, Pensilvanya'da oturan Fethullah Gülen'e telefon edip, bu kaseti senin şakirtlerin mi kaydedip yayınladı diye bir soru sorma gereğini neden duydu acaba? Acaba Ankara savcısı Nuh Mete Yüksel'in bir kadınla birlikteyken kaydedilmiş görüntülerini yayınlayanların da Gülen cemaati şakirtleri olduğunu önceden bildiği için mi bu soruyu sormuştu? Ben kendisiyle ilgili kayıtların yayınlanmadan önce Baykal'a verildiğine inanıyorum. Bu görüntüler Deniz Baykal'a cemaatin bir imamı tarafından sanki kendilerinin hiç ilgisi yokmuş gibi gösterildi. Bize böyle bir kaset verdiler ama yayınlamıyoruz ve benzeri denildi ve Baykal'ın da sonradan bu nedenle teşekkür etmesi sağlandı. Hatta Varan 1 kasetinden sonra Varan 2 ve Varan 3 kasetlerinin varlığından bahsedildiğini ve Baykal'ın bu yöntemle teslim alındığını da düşünüyorum. Öte yandan Deniz Baykal'ın istifasından sonra CHP Genel Başkanlığına seçilen Kemal Kılıçdaroğlu da bu kasetle ilgili açıklamalar yaptı. 29 Mart 2014'te Habertürk gazetesinden Kübra Para konuşan Kılıçdaroğlu, Baykal'a komplo kuran ekip beni de izliyor demiş ve bu komplonun ardında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu iddia etmişti. Erdoğan yalan söylüyor. O görüntüleri izlerken gözlüğünü nasıl taktığını çok iyi biliyorum diyen Kılıçdaroğlu, bir değil birden fazla görüntüyü izlediğini de çok iyi biliyorum diye eklemişti. Hanefi Avcı 24 Aralık 2014'te Habertürk televizyonundaki programda Ruşen Çakır'ın sorularını cevaplarken, Başbakan etrafında cemaatçi arıyorsa Baykal görüntülerini kendisine kim getirdiyse ona baksın dedi. Avcının dikkat çektiği husus önemli. Çünkü olayın şu şekilde olduğu kanısındayım. Deniz Baykal'a söz konusu kaseti ilk götürenler cemaatin polisleri değil bir gazeteci. Böyle bir durumda polis kullanmazlar. Oysa Recep Tayyip Erdoğan'a götüren cemaatin emniyet imamlarından biri. Görüntüleri bilgisayarla götürüyorlar başbakana ve bilgisayar başında izlerken hem aletin kamerasından hem de kravat kamera yöntemiyle değişik açılardan görüntülerini kaydediyorlar. Sonra bu görüntüleri de servis ediyorlar. Yani bir kasetle hem Deniz Baykal'a hem de Recep Tayyip Erdoğan'a kumpas kurulmuş oluyor. Üstelik her ikisinde de masum rolü oynanıyor. Baykal'ın yakın çevresinden Atanur Göncü'nün de sahte bir isimle İBDA-C örgütü üyesi gibi gösterilerek dinlenmiş olduğunun kitap yayıma hazırlanırken ortaya çıktığını da belirteyim. Dinleme yöntemi nedir? İlerlemeden önce meselenin daha iyi anlaşılması için konuyla ilgili bir takım bilgiler vermek gerekir. İzleme ve dinleme operasyonu için ilk yapılması gereken hedef şahsın telefonunun dinlenmeye başlanmasıdır. Bu dinlemenin yapılabilmesi için öncelikle karar verecek mahkemenin aldatılması gerekmektedir. Bu aldatma işleminin yapılması için hedef şahsın telefonu bir terör örgütünün telefonu gibi gösterilerek bu telefonun makine numarasına IMEI numarası dinleme kararı talep edilir. Örneğin polis mahkemeye gönderdiği yazıda ex genel başkanının .123456-7 numaralı telefonunu PKK örgütü militanı olduğu için dinlemek istiyoruz demiş olsa, mahkeme doğal olarak bu talebi reddeder. Oysa PKK tarafından kullanılan 222-333-444 e-mail numaralı telefonu dinlemek istiyoruz diye yazsa, mahkeme doğal olarak dinleme kararı verecektir. Gerçekte ise 123-45-67 numaralı telefonla 222-333-444 e-mail numaralı telefonlar aynı telefonu tanımlamaktadır. İşte bu metotla hakim yanıltıldıktan sonra telefon dinlenmeye başlandığında hedef alınan kişinin ya da parti genel başkanının özel hayatına ait diğer bilgiler de derlenir. Diyelim ki hedefteki şahıs Ankara'daki bir evde bir kadınla birlikte olacak. Önce erkeğin ve kadının telefonları hizmet aldıkları baz istasyonlarından izlenir. İkisinin hangi baz istasyonundan hangi güzergahı takip ederek hangi yöne gittikleri saniye saniye takip edilip sokakta bu iki kişiyi takip edecek ekiplere bildirilir. Sonunda takip edilen erkek ve kadın bir eve veya apartman dairesine girdiklerinde yer tespit cihazı IMSI Catcher denilen özel aletle tam olarak nerede, hangi dairede, hangi odada bulundukları tespit edilir. Bu sefer buluşma yapılan apartman dairesinde oturan ev sahibinin telefonları dinlemeye alınır. Ev sahibinin evde bulunmadığı günde ve saatte Ankara'daki Çilingir Hasan Usta bir çalışma yapacağız denilerek görevlendirilen ekibin beraberine alınarak götürülür. Hasan Usta'nın açtığı kapılardan girilerek teknik şube uzman personeli tarafından gizli kamera birlikte olunacak yatak odasını gösterecek şekilde yerleştirilir. Sokakta beklemekte olan alıcı yerleştirilmiş araçta bulunan kaydediciye kayıt yapılıp yapılmadığı test edildikten sonra o evden ayrılınır. Telefonu dinlenilmekte olan erkek ve birlikte olacağı kadın birbirleriyle telefonla konuşup randevulaştıklarında görevlendirilecek kaydetme ekibi de bilinen evin yakınına gidip uygun bir yere yerleşerek önce tekrar test yapar, sonra kayıt yapmaya başlar. Bu şekilde yapılan kayıtlarda yeri ve zamanı geldiğinde, mesela seçim döneminde, internet aracılığıyla yayınlanmaya başlanır. Bunun dışında bir yöntem daha vardır. Tıpkı Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt'e yapıldığı gibi. Eğer dinlenmesi için hedef seçilen kişinin telefonu biliniyorsa, partner veya doblo tipi kamyonetin içine A15, A15 diye adlandırılır, cihazı konulur. A15 cihazının hafızasına dinlenilmek istenen 123-456 no'lu telefonun numarası kaydedilir. A15 ve cep telefonu aynı baz istasyonu bölgesinde bulundurulduğundan konuşma sesi otomatik olarak kaydedilir. Bu cihaz kendisini baz istasyonuna telefon gibi tanıtır, hedef alınan telefona da baz istasyonu gibi. Yani A15 cihazı hem baz istasyonunu hem de dinlenecek cep telefonunu yanıltmak suretiyle baz istasyonu ile cep telefonu arasına girmiş olur. Böylelikle baz istasyonundan cep telefonuna giden sesleri araya girmek suretiyle kaydeder. Bu tür dinlemelerde işin can alıcı yanı, dinlenecek telefonla dinleme yapacak A15 cihazının aynı baz istasyonu bölgesinde bulunmasıdır. A15 cihazının yerine A25 adında daha gelişmiş 20 telefonu birden dinleyen ve kaydeden cihazların üretildiğini ve Türkiye'de kullanıldığını da biliyorum. Bu cihaz bir dizüstü bilgisayar büyüklüğündedir. Osman Paksüt ve eşini takip ettiği öne sürülen araçta Ferda Paksüt'ün telefonunu dinlemekte olan ve lojmanlarının yanında aynı baz istasyonu bölgesinde bulunan Doblo kamyonetin Ferda Hanım Kavaklıdere Tenis Kulübü'ne gidince aynı baz istasyonları bölgesinden geçerek aynı yere gitmesi gerekiyordu. Üçüncü yönteme de MHP yöntemi diyebiliriz. GSM şirketleri Vodafone, Avea ve Turkcell, abonelerinin, cep telefonu kullanan herkesin hangi baz istasyonu bölgesinde bulunduğu bilgisini, yani yer bilgisini, otomatik olarak anında istihbarat örgütlerine aktarmaktadır. Bu, devlet güvenliği açısından olması gereken bir durumdur. Ama bu imkan, kötü niyetli cemaat polislerinin eline geçtiğinde başka amaçlar için kullanılmaktadır. Cemaatin Deniz Bölükbaşı, Mehmet Taytak, Cihan Paçacı, Ümit Şafak, Osman Çakır, Mehmet Ekici gibi MHP yöneticileri ve milletvekillerine yönelik kaset komplosu ile ilgili parti yetkililerinin açıklamasıyla benim teknik bilgilerimi bir araya getirdiğimde olay şöyle olmuştur. Vodafone, Turkcell ve Avea'nın MHP Genel Merkezi'ne hizmet veren baz istasyonu tespit edilir. Bu üç şirketin baz istasyonlarının her birinden bu bölgelere hücre denilir. Hizmet alan cep telefonlarının numaraları tek tek tespit edilir. İlk tespit edilen yüzlerce telefon numarasından hangilerinin MHP Genel Merkezi'nde çalışanlar tarafından kullanıldığını belirlemek için yukarıda da bahsettiğimiz IMSI Catcher cihazı genel merkezin etrafında gezdirilmek suretiyle tek tek MHP yöneticilerinin telefon numaraları öğrenilir. Artık sıra dinlemeye gelmiştir. Kitabı tamamlamak üzere olduğum günlerde basında yer alan haberlerde MHP yöneticilerinin telefonlarının dinlendiği de kesinleşti. Havalimanından gümrüksüz giren istihbarat cihazları. İsterseniz biraz da söz konusu dinlemeleri ve çekimleri yapan cihazlardan ve bu cihazların Türkiye'ye nasıl girdiğinden bahsedelim. İstihbarat cihazları alımında usul, satıcı yurt dışı firmadan resmi talepte bulunarak ve pazarlık yaparak, bankada karşılık para bloke edip, ürünün Türkiye'ye gelmesiyle ilgili gümrük müdürlüğünden resmi işlem yaptıktan sonra teslim alarak demirbaşa kaydetmektir. Hesap açılma işleminin de Emniyet Genel Müdürü'nün onayı ve bankaya vereceği yazılı talimatla yapılmış olması şarttır. Ayrıca istihbaratın teknik ve bilişim şubesinin personeli, teknolojik ürün satan herhangi bir ülkeye iş seyahatinde bulunursa, taşınabilir, gümrük vergisi gerektirmeyen küçük ürünleri satın alıp getirirse de makuldür, kabul edilir bir durumdur. Ancak araya bir iş adamı girmişse, onun yurt dışından getirdiği bavul içindeki teknik cihazlar, istihbarat polisi tarafından gümrük denetiminden kaçırılarak havalimanından çıkartılırsa, yapılan para ödemesinin ve gümrüksüz girişin Emniyet Genel Müdürü'nden, İçişleri Bakanı'ndan gizli yapılmış olması hukuki değildir, ahlaki değildir. Eğer yurt dışından gümrüksüz bir malzeme getirilecekse, gidip istihbarat personeli getirsin, o iş adamının ortalıkta işi ne? Bir iş adamının bir devlet kurumuna satacağı malzemenin, satın alıcı kamu kurumu tarafından havalimanı gümrüğünden gümrüksüz geçirilmesi diye bir görev var mı? İstihbarat dairesinin tarihinde böyle bir uygulama var mı? Bu soruların yanında yanıtlanması gereken başkaları da var. İsterseniz onları da sıralayayım. Rusya'dan gizli dinleme cihazları getirildi mi? Bu cihazlar kanunsuz bir biçimde Esenboğa Havaalanı'ndan Türkiye'ye sokuldu mu? Yapılan kanunsuzluğa karşı çıkan havalimanı görevlisi polis memurlarının sürgün edildiği bilgisi doğru mudur? Audi A6 marka siyah otomobiliyle havalimanına gelip dinleme cihazlarını getiren iş adamının valizini gümrüksüz bir biçimde geçiren polis memuru kimdir? O iş adamı Cemaat Şakirdi midir? O teknik cihazlar kim tarafından nasıl teslim alınmıştır? Yapılan ödemenin miktarından Emniyet Genel Müdürü'nün bilgisi, onayı ve bankaya ödeme emri var mıdır? Devletin parası, örtülü ödeneği, cemaatin kasasına mı gitmiştir? bu cihazlar hangi görevlerde kullanılmıştır? O cihazların nasıl kullanılacağını belirleyen bir dinleme kanunu düzenlenmiş midir? Teknik dinleme ve izlemeyi düzenleyen kanun, her yeni teknoloji ürününün Türkiye'ye girişi ve kullanılışı öncesinde yeniden düzenlenmek zorundadır. Kanunda tanımlanmayan cihazlar, kanunda emredilenlerin dışında bir görevle kullanılamaz. Suç ve teknoloji birbirleriyle örtüşür vaziyette tanımlanıp, yargı makamları ve polisin de bu konuda kanunla görevlendirilmiş olması gerekir. Hırsızlık süsüyle evden kaçan polisler. Bu dinleme cihazları ile ilgili birçok operasyon yapılmış, bunların bir kısmı da açığa çıkmıştır. Örneğin Ankara Çukurambar semtinde Öğretmenler Caddesi'ndeki bir eve girip gizli kamera yerleştirenler görülmüş ve olaya hırsızlık süsü vererek kaçmak zorunda kalmışlardır. Bu olay Ankara Polis 155 Çağrı Merkezi'nde kayıt altına alınmıştır. Aynı şekilde Ankara Keçiören semtinde Doktor Besim Ömer Caddesi'nde de bir eve girilmiş, eve girenler fark edilmeleri üzerine olaya hırsızlık görünümü vererek kaçmışlardır. Bu olay da Polis 155 Çağrı Merkezi'nde defter kaydına alınmıştır. Bir olayın kurbanı da Diyarbakırlı bir yurttaşımız olan Süleyman Bey'dir. Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda Süleyman Bey'in evine dinleme izleme cihazı yerleştirilmesi sırasında Ankara İstihbarat Şubesi'nin 4 ekibi çevre güvenliği ve gözcülük görevi yapmıştır. Buna rağmen ev sahibi bir görevliyi yakalayıp Yıldız Evler polis karakoluna teslim etmiştir. Söz konusu memur istihbarat dairesinde görevli şube müdürü Gürsel Ağa tarafından hiçbir tutanak düzenlenmeden teslim alınmıştır. Bu olayın asli düzenleyicisi, daire başkanı ve bir daire başkan yardımcısı sorumluluklarının ortaya çıkmaması için görev verdikleri memurları il dışına tayin, sürgün etmişlerdir. Yaptığımız işler illegal. Bu olayı duyduğumda işin gerçeğini öğrenmek için söz konusu apartmanın tahkikatını yaptım. Alt katında lüks otomobil tanıtım ve satış galerisi bulunan bu apartmanın sahibinin kim olduğunu sordurduğumda, "Ne yapacaksın? Diyarbakırlı Süleyman Bey isimli bir şahıs, büro telefonu 491-19-0... Polisle başı dertte, üst kattaki bürosuna sivil polisler girmişler, polisleri kovalamış, bu yüzden her şeyden kuşkulanıyor." şeklinde bilgiler aldım. 2011 Nisan ayının ilk günlerinde aldığım bu bilgilerin üzerine yattım. Diyarbakırlı çok güvendiğim bir arkadaşım aracılığıyla Süleyman Bey isimli kişiyle tanışıp daha ayrıntılı bilgiler almak istedim, mümkün olmadı. 1 Mayıs 2011 günü Ankara Kızılay'da yürürken yanıma gelen bir kişi, "Başkanım beni tanıdınız mı?" dedi. Siması tanıdık geldi ama hatırlamadım. "Başkanlıktan mısın?" diye sorarak istihbarat daire başkanlığında görevli olup olmadığını öğrenmek istedim. "Evet, iyi bir tesadüf oldu efendim. Ben de ne zamandan beri sizle konuşmak istiyordum." diye devam etti. "Hayırdır?" diye sorduğumda anlatmaya başladı. "Efendim, yaptığımız işler hep illegal. Bir gün başımız derde girecek, bize sahip çıkacak kimse olmayacak," dedi. Bu laflar, yağcı ve dalkavuk insanların beylik lafları olduğundan, bana yağ çekecek diye düşünerek ne gibi diye sordum. Doğrudan konuya girip, o apartmana girip yasa dışı dinleme aleti koyma işini anlatmaya başladı. Oraya yerleştirilecek alet, dinleme aleti miydi, yoksa gözetleme, kamera aleti miydi diye sorduğumda, "Doğrusu onu ben bilmiyorum. Ancak aleti teknik şubenin personeli yerleştiriyordu," diyerek anlatmaya devam etti. Ulus'ta Çilingir Hasan Usta diye birisi varmış Her zaman bu tür alet yerleştirme işlerinde Hasan Usta getirilip kapılar ona açtırılır. O gece Hasan Usta'nın kalfasının geldiğini söylediler. İlk defa o gece gördüm, bir daha da görmedim. Şimdi görsem tanımam da. Çilingir'in açtığı dış kapıdan önde çilingir ve teknik şubenin memurları, arkasından bizim şubenin organize suçlarla mücadele şubesi, personeli, yaklaşık 10 kişi kadar içeri girdik. Hedef şahsın kullandığı daireye girdiğimizde teknik şubenin polisleri 1-2 dakika içinde televizyonu söktü. O sırada sokakta gözcülük yapıp güvenliğimizi sağlayan Ankara İstihbarat Şubesi'nden 4 ekip personeli çevre emniyeti almıştı. Ayrıca istihbarat dairesinden bir kişi de hedef şahsın cep telefonunun o an için bulunduğu cep telefonu baz istasyonunu takip edip amirlerimize bildiriyordu. Saat 2 sırasında telsizden konuşmalar yoğunlaştı, bir panik başladı. Hedef Hoşdere Caddesi'ne doğru geliyormuş dediler. Gerek Ankara İstihbarat Şubesi'nin ekipleri, gerekse bizler 20-25 kişi istihbarat dairesine doğru kaçmaya başladık. Bize bir şey olmadı ama teknik şubenin personeli söktükleri televizyonu toplayıp yeniden monte edip yerine yerleştirip takım çantalarını toplayıncaya kadar 2 kişi gelmiş. Uzaktan evde ışık olduğunu fark edince hırsızlık şüphesiyle hemen eve girmişler. Polislerle yüz yüze gelmişler ama bizimkiler kaçmış. Sonra o arkadaşları olay yerine gelen organize suçlarla mücadele şube müdürü Gürsel Ağa kurtarmış. Ne şekilde kurtardığını bilmiyorum. Bizleri tek tek çağırarak bu konu hiçbir yerde konuşulmayacak diye tembihlediler. Polisler kendi görüntülerini kaydetmiş. Süleyman Bey'in evine gizli kamera yerleştirilmesi sırasında bir yandan da kameranın görüntüleri test edilmiş. Ev sahibinin beklenmedik bir zamanda gelmesi sebebiyle evden kaçmış olmalarına rağmen kamera yerleştirme sırasında görevli olan memurların görüntüleri caddeye park edilmiş kayıt arabasındaki cihaza kaydedilmiş. Olay anında yaşanan panik sebebiyle görüntü kayıt arabası apartmanın önüne bırakılmış, sonra alınmış. Aynı şekilde İstanbul'da da bazı kapıların açılması için Çilingir Hasan Usta'nın ya da kalfasının Ankara'dan götürüldüğünü duydum. Hasan Usta bu yapılanların yasal olduğunu sanıyordu. Daha doğrusu tüm amir ve memurlar yapılan işlerin mahkeme kararıyla yapıldığı kanısındaydı. Yapılan işlemin yasa dışı olduğunu daire başkanı Ramazan Ağa, başkan yardımcısı Recep G, organize suçlarla mücadele şube müdürü Gürsel Ağa, teknik takip ve operasyon bürosu TEKOP şube müdürü Yunus Y biliyorlardı. TEKOP şube müdürü Yunus Y geçici olarak teknik şube müdürlüğüne o gün için vekalet ettiğinden baş tertipçilerdendi. Yukarıdaki olayı bana anlatan polis memuru Süleyman B isimli kişinin televizyonunun söküldüğünü, ancak televizyonun içine görüntü aktarıcı kameranın yerleştirilip yerleştirilmediğini bilmediğini söylemişti. Bütün bu olayların Deniz Baykal'ın gizli görüntüleriyle alakasını ise aldığım bir duyum sonucu kurdum. Buna göre Deniz Baykal'ın gizli görüntülerinin kaydedildiği eve farklı bir grup tarafından benzer bir operasyon yapılmış, söz konusu ekip operasyon nedeniyle bir de ödül almıştı. Süleyman Bey'in evine kamera yerleştirilmesinde görev alan personel de bu olayı duyduğunda tıpkı Deniz Baykal olayındaki gibi taltif ödül beklentisi içine girmişti. Riske girmelerine rağmen ödül alamamaları, daha da ötesi Süleyman Bey olayındaki polislerin sürgün edilmeleri, söz konusu personeli çok sinirlendirmiş, bu sinirle de etrafta konuşmaya başlamışlardı. Tabii Deniz Baykal olayında polislere ödül veren taltif komisyonunun olayın perde arkasından haberleri yok. Komisyonda istihbarat şubeden kimse bulunmadığı için Baykal'ın evine girenlere başka bir nedenle taltif verilmişti. Taltif teklifinde bulunan başka bir gerekçe söylemiş, diyelim ki ödüllendirilmesini önerdiği 35 ismin arasına Deniz Baykal olayında görev alan 5 polisin isimlerini de yazmıştı. Taltif veren komisyon dışında herkes ne olduğunu biliyor, zaten tepkiler de bundan kaynaklanıyordu. Deniz Baykal'ın görüntülerini kimlerin gizlice kaydettiği ve medyaya servis ettiği gerçekten merak ediliyorsa, o taltif meselesi dikkatlice incelenmelidir. Şunu da belirteyim, Deniz Baykal'ın mahrem görüntüleri, bel bacak hizasına yerleştirilen tek kamerayla kaydedilmiş. Kamerayı yerleştirenin çok fazla alternatifi olmadığı hemen anlaşılıyor. Nuh Mete Yüksel olayında polisler mekanın sahibi avukatla önceden anlaştığı için çok rahat çalışmışlar. 6 kamera birden yerleştirmişler. Baykal da öyle değil. Ayrıca o dönemde cemaatçi polislerin elindeki teknolojik imkanlar da çok gelişkin değildi. Örneğin MHP Genel İdare Kurulu üyelerine yönelik şantaj kasetlerinde de olanakların gelişkin olduğu söylenebilir. O gece eve yerleştirilen kameraları, diyelim ki çalışma masanızdaki bilgisayardan ayarlamak, istenilen yöne çevirmek, mekanda olan bitenleri değişik açılardan kaydetmek mümkündür. Diyeceğim o ki, Deniz Baykal'ı CHP Genel Başkanlığından eden o kayıtların ardındaki kişiler bulunursa, pek çok şey de aydınlanmış olacaktır. 8. ayrımın sonu, sayfa 116.